Ayrım 28. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Niruman. Sayfa 255. Karaçi'den kalkıp 3 yıl önce terk ettiğim ülkeye giden uçakta oturuyorum. Bu 3 yıl içinde olanlar hakkında düşünmek için birkaç saat zamanım var. Tahran'a gelirken ne kadar mutluydum uçakta. Federal Almanya'daki sürgünlük yıllarım sona ermişti. Bu ülkeyle ilgili güzelli çirkinli tüm anılarımı sıkıca paket etmiş, belleğimin bir köşesine yerleştirmiştim. İran'da yeni bir yaşam kuracaktım kendime. Neler olmamıştı ki o zamandan beri? Tahran'daki olaylar, annemi, babamı, dost ve akrabalarımı görmem, ilk yürüyüşler, mitingler, yabancı olmama mutluluğu, yurt dışı edilmekten korkmama, çöpçülerin zamanında gelmemesine kızmaya hakkım olması, benim kentim, benim sokağım, benim ülkem diyebilmem. Şah kaçtıktan sonra sokaklarda sevinçten oynamamız. Geleceğime ne kadar güvenle bakıyordum o zamanlar. Umutlar, ütopyalar ne çabuk düş kırıklığına ve kadere boyun eğmelere dönüşmüştü. Dost yüzleri ne çabuk nefret bürümüştü. Ayetullah, bu yaşlı evliya, kısa bir zaman sonra yüzünden maskeyi indirmiş ve kırışık, titrek elleriyle yüzlerce ölüm cezası imzalamıştı. Arkasından saklanıp gizlenmeler, ölenler, yaralananlar, gözümün önünde olan korkunç olaylar. Okul kızlarının imdat sesleri daha hala kulaklarımdan silinmedi. Devrim nöbetçilerinin kızların kafasına inen çizmeleri hala gözlerimin önünde. Yaşamını yitirmiş dostlarım, hapishanelerde işkence görüp aşağılanan binlerce kişi. Kendi gözümle gördüklerime nasıl inanacak, ne zaman hazmedecektim bunları? Aklıma Nesrin ve yaşlı gözleri geliyor. Şu anda hayatta mı acaba? Uçak Frankfurt'a inmek üzere. Birdenbire içimi bir korku kaplıyor. Geçmişe karışmış bir yaşamın yinelenmesi korkusu. Hortum gibi bir körüklü geçitten geçerek transit salonuna giriyoruz. Pasaport polisi kuşkulu bakışlarla gözlerimin içine ve pasaportumdaki resme bakıyor. Ardından bagajlar, yürüyen merdiven, bagaj kontrolü, tertemiz yer taşları, tertemiz duvarlar, ne bir parola, ne bir yazı, ne bir karikatür, sadece düzenli çerçeveli reklamlar. Herkes fısıldar gibi alçak sesle konuşuyor birbiriyle. Bir yürüyen merdiven daha çıkıyor karşıma ve kendimi trende buluyorum. Yolcular yan yana, karşı karşıya oturuyorlar. Solgun yüzler, sarı veya kumral saçlar. Birkaç kişi gazete okuyor, birkaç kişi pencereden dışarı bakıyor. Birkaçı da gözünü reklamlara dikmiş. Kimse kimseyle göz göze gelmiyor, olsa olsa kaçamak bir bakış. Nereden geldiğimizi, geldiğimiz yerde neler olduğunu soran yok. Her şey düzenli, her şey plana göre yürüyor. İten kakan yok. İnsanlar birbirine çok ince davranıyor ama kimse kimseye yakınlık göstermiyor. Hiç kimse tanımadığı bir çocuğa laf atıp başını sıvazlamaya kalkmıyor. Bu ülkede her şey düzenli, o kadar düzenli ki biz bile sesimizi çıkarmaya çekiniyoruz. Bir yürüyen merdiven daha, ardından metro ve az sonra dostum Z'nin evindeyiz. Tahran'a telefon ediyorum. Nesrin'in sesini duyunca seviniyorum. Nesrin'e ve Tahran'daki yaşama büyük bir özlem duyuyorum. Nesrin üstü kapalı olarak Tahran'da idamların sürdüğünü söylüyor. Bugün de 150 kişi idam edilmiş. Açıkça konuşmaya çekiniyoruz. İkimiz de telefonu ağlayarak kapatıyoruz. Televizyonu açıp haberleri izliyoruz. Birkaç yıl önceki aynı spiker haberleri okuyor. Ve birkaç yıl önceki aynı yüzleri görüyorum televizyonda. Strauss, Kohl, Brandt, Lisolette Funke ve Bayan Dinkwart Nussek. Biraz kilo alıp yaşlanmışlar ama daha hala aynı konulardan, aynı sorunlardan dem vuruyorlar. İşsizliğin önü alınmalı, çevre kirlenmesi sorunları çözümlenmeli, emeklilerin geleceği güvence altına alınmalı. Ernst Dieter Lück yorumunu yapıyor. Ardından kısa spor haberleri ve ilkbahar modası üzerine uzun bir haber. İran'daki 150 idamın sözü bile edilmiyor. Dayanılacak gibi değil. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Pencereye gidip dışarı bakıyorum. Sokakta çok az insan var. Arada bir araba geçiyor. Yağmur yağıyor. Fransız vizesi almak için 3 gün Frankfurt'ta kalıyoruz. Buradaki ilk izlenimlerim bir yumruk gibi suratıma çarpıyor. yürüyen merdivenler, metro, tren, tertemiz sokaklar, zevkle dekore edilmiş vitrinler, ağzına kadar dolu mağazalar, solgun yüzler, kaçamak bakışlar, düzenli trafik, disiplinli insanlar, trafik işaretleri, yasak levhaları, gökdelenler, renkli ilanlar, ışıklar, yalnızlık çeken bir toplumun parıltılı, göz kamaştırıcı, renkli, özenle süslenmiş ön cephesi bu. Bana yabancı olmuş, geçmişe karışmış bir dünya. Yine bunlara alışabilmek için ne kadar güç harcamam gerekecek diye soruyorum kendi kendime. Aklım fikrim İran'da. Elime bir gazete geçse ilk olarak İran'dan bir haber var mı diye bakıyorum. Geri kalanı beni ilgilendirmiyor. Hayır, ikinci bir sürgün olmayacak bu diye inandırmaya çalışıyorum kendimi. Mollaların işi bitik artık. Yakında geri döneceğiz. Sığınmacı değilim, sürgünde değilim. Bir turist gibiyim. Buradaki sorunlara kendimi kaptırmamalıyım. Bunun için de arkadaşlarla, tanıdıklarla karşılaşmamam gerekir. Hiç kimseyle ilişki kurmamalı, ev tutup yerleşmemeli, normal yaşama dönmemeliyim. Bir ip cambazı gibi tüm dikkatimi tuttuğum yola, vatanıma dönmeye vermeliyim. Dostlarımla en kısa zamanda Paris'e gitmek istiyoruz. Kaçtığımız gizli tutulmalı. Çünkü aynı yoldan yine Tahran'a dönmek istiyoruz. Paris'te Beni Sadr ve Racavi'yi görmemiz sıkıntımı biraz dağıtıyor. İkisi de yakında yurdumuza döneceğimizden umutlu. Paris'te kalmak benim için Frankfurt'ta kalmaktan daha kolay. Burada beni duygulandıran ve içimde yine sürgünde olduğum duygusunu uyandıran anılar yok. Bir evin 7. katında Montparnasse istasyonunun hemen üstünde 4 kişi bir odada kalıyoruz. Pencereden trenlerin nasıl durup kalktığı görülüyor. Yüzlerce insan iniyor bir trenden. Hepsinin de acelesi var. Birkaç dakika içinde boşalıveriyor istasyon. Noel'e az kalmıştı. Berlin'e gidip kızım Meryem'i ve annesi Barbara'yı görmek istiyorum. Karaçi'den aldığım Alman vizesi daha geçerli. Alman sınır polisi pasaportumu görmek istiyor. Arabayı bir kenara çekiyorum. Polis bir saat sonra elinde pasaportumla arabama geliyor ve sert bir tonla "Size giriş veremeyiz. Federal Almanya'ya girmeniz yasak." diyor. "Niye?" diye soruyorum şaşkınlık içinde. "Bu konuda bilgi veremem." diyor. "Yazılı olarak iç işlerine başvurabilirsiniz." "Bir yanlışlık olmalı." diyorum. 3 hafta önce Frankfurt'a indim. Orada kimse bir şey demedi. Vizem var, birkaç günlüğüne Berlin'e gidip kızımı görmek istiyorum. "Beni ilgilendirmez," diyor polis sabrı taşarak. "Giremezsiniz. Çekip gidin bakalım." Daha söyleyeceklerim bitmemişti. Amiriyle görüşmek istediğimi bildirecektim ama ağzımı açmama fırsat vermeden yumruğuyla arabaya vurarak ve parmağıyla yolu göstererek "Çek git dedim, çek git," diye bağırıyor. "Ne kadar da sağlıklı ve güçlü bir görünümü var," diyorum kendi kendime. "Dediklerini yapmaktan başka çıkar yolum yok. Biraz daha terbiyeli konuşun," diyorum yavaşça ama onun gök gürültüsünü andıran sesi benimkini bastırıyor. Yolun karşı tarafına geçip pasaportumu alıyorum. Pasaportun boş bir sayfasına basılan 4 köşe bir damga neredeyse gözüme batacak. Sınırdan geri çevrilmiştir. İçimi bir öfke kaplıyor. Harfler gözümün önünde oynamaya başlıyor. Yağmur damlaları arabanın üstüne davul tokmağı gibi vuruyor. Alman plakalı araba, Weinstraße'deki Neustadt yakınlarında bir muayenehanesi olan doktor kardeşimin. Kısa bir süre için ondan ödünç almıştım arabayı. Şimdi de Fransız sınırından geçmem gerekiyor. Fransız polisi Alman sınırında olanları görmüş olmalı. Kağıtlarımı alıp bürosuna gidiyor, az sonra dışarı çıkıp arabanın kime ait olduğunu soruyor. "Kardeşimin," diyorum. "Olabilir," diyor. "Ama bu arabayla Fransa'ya giremezsiniz. Pasaportunuzdaki bu damgayla Federal Almanya'ya alınmazsınız. Alman vizeniz geçersizdir artık. Bu durumda ikametiniz Fransa'da sayılır. Ama bu arabayla Fransa'ya girmek isterseniz gümrük ödemeniz gerekir." "Böyle saçmalık olmaz," diyorum. "Alman sınır polisi bir yanlışlık yaptı. Bunda hiç kuşkum yok. Ayrıca araba kardeşimindir. Onun ikameti Almanya'da." "Sınırdan geri çevrilmeniz bir yanlış anlama sonucu olabilir," diyor. "Ama bu bizi ilgilendirmez. Bu arabayla Fransa'ya giremezsiniz." "Peki ne yapayım şimdi ben bu arabayla?" diye soruyorum. "Bir kenara park edin, gelsin kardeşiniz alsın," diye karşılık veriyor. Başka yol yok. Arabayı park edip çantamı alıyorum. Otobüsle en yakın köye Forbach'a gidip oradan bana yardım edebileceklerini umduğum birkaç kişiye telefon edeceğim. Otoyoldaki sınır kapısından aşağıdaki şoseye bir merdiven iniyor. Yağmur da gittikçe hızlanıyor. Yanımda ne bir yağmurluk ne de bir şemsiye var. Kısa zamanda sırılsıklam oluyorum. Havada soğuk. Dişlerim birbirine vuruyor. Merdiveni inince bir de bakıyorum ki sınır kapısının 100 metre ilerisinde Federal Almanya topraklarındayım. İstemeseler de girdim diyorum kendi kendime. Yolun sol tarafında bir lokal var. Kapıyı açıp giriyorum. İçerisi sıcacık. Önce bir duble içki sipariş ediyorum. Ardından da Berlin'de Otto Schilly'i arıyorum telefonla. Otto Schilly tanınmış bir avukat olup bir dönem Yeşillerin milletvekilliğini yapmıştır. Sesimi duyunca şaşırıyor, halimi hatırımı soruyor. Başıma gelenleri anlatıyorum. Konuyla ilgilenip hemen İçişleri Bakanı ile görüşmek istiyor. Çantamı alıp sınır kapısına dönüyorum. Alman polisi pasaportumu alıyor, bir göz atıyor ve içindeki damgayı görünce ne diyeceğini şaşırıyor. Her şeyi açıklamak istiyorum ama beni konuşturmuyor bile. İnanılacak gibi değil diyor. Sınırdan geri çevrildiniz ama yine de Alman topraklarına ayak bastınız. Yasalara aykırı geldiniz. Bu size pahalıya mal olacak. Bırakın da açıklayayım diyorum ama sizin açıklamanız beni hiç mi hiç ilgilendirmez diye sözümü kesiyor. Beni bir tek gerçekler ilgilendirir. Sınırdan geri çevrildiniz ama yine de yasa dışı içeri girdiniz. Açıklanacak bir yanı yok bunun. İran'da başımdan geçenler, kaçışım ve şimdi de sınırdaki bu olaylar beni öylesine sindirmişti ki öfkemi bile dile getiremiyordum. Polis de bunu anlamışa benziyordu. Can sıkıntısını dağıtabilmek için bir kurban bulmuştu kendine. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama buna fırsat bırakmıyor. Ne var çantanızda diye soruyor. Önemli bir şey yok diyorum. Bir tek kişisel eşyalarım. Bir bakalım öyleyse diyor. Beni içeri alıp içinde bir tek masa olan boş bir odaya sokuyor. Bir polisi daha çağırıyor yanına. Sınırdan geri çevrilmiş ama yine de yasa dışı girmiş içeri diyor arkadaşına. Öbür polis çantamı açarken o da bacaklarını gerip ellerini pantolonunun ceplerine sokuyor ve beklemeye başlıyor. Bütün eşyalarım masanın üzerine çıkarılıyor. Gömleklerim, külotlarım, çoraplarım, tıraş makinem, diş macunum, diş fırçam, sabunum, havlum ve Almanya anılarımı tazelemek için Paris'te bir Alman kitabevinden aldığım Enzensberger'in bir şiir kitabı. Polis kitabı açıyor. Aklıma şu dize geliyor. Ne işim var benim bu ülkede? Polis bulduklarıyla yetinmişe benzemiyor. Eline geçirdiği avını kolay kolay bırakmak da istemiyor anlaşılan. Soyunun diyor. Tüm irade gücümü yitirmiştim zaten. Hiç direnmeden bir makine gibi dediklerini yapıyorum. Anurağımı, kazağımı, gömleğimi çıkarıyorum. Duraksadığımı görünce hepsini dedim. Hepsini çıkarın diyor. Pantolonumu, ayakkabılarımı, çoraplarımı ve son olarak da külotumu çıkartıyorum. Evet, Almanya-Fransa sınırında, Forbach yakınlarında, içinde sınırdan geri çevrilmiştir damgası olan sakıncalı pasaportumla iki Alman polisi önünde anadan doğma durmaktayım. Kendi vatanımdan kaçmışım, ikinci vatanım gözüyle baktığım ülkenin sınırından geri çevrilmişim. Giysilerim, ayakkabılarım, çoraplarım teker teker inceleniyor. Sonunda polis baş parmaklarıyla kıçımın kabalarını aralayarak içine bir göz atıyor. Artık giyinebilirsiniz diyor muayeneyi bitirmiş bir doktor gibi. Hümeyni'nin hapishanesine düşseydim diye düşünüyorum bir an. Hiç olmazsa bilirdim soruşturma memurunun neden benden nefret ettiğini. Burada her şey daha dolaylı yapılıyor. Polis görevini yapıyor. Kimsenin bir şey demeye hakkı yok. İki polis dışarı çıkarak beni odada yalnız bırakıyorlar. Giyinip eşyalarımı çantaya yerleştiriyorum ve beklemeye başlıyorum. Dışarıda hava kapalı. Hala yağmur yağıyor. Yarım saat sonra polis geri geliyor. Durum aydınlığa kavuşmuş. Pasaportumu geri veriyor. Sınırı geçebilirim. Ama Fransa tarafına tabii. Otobüsle Forbach'a gidip bir otel arıyorum. Yanımda çok az para var. Bulduğum odanın geceliği ise 50 mark. Ucuz odalar dolmuş, bu odayı almaktan başka çarem yok. Şili'ye telefon ediyorum. İçişleri Bakanı ile bağlantı kurmuş. Ertesi güne kadar olay aydınlığa kavuşacakmış. Öğlene doğru telefon etmeliymişim. Otele geri dönüyorum. Akşama az kaldı. Yatağa yatıyorum ama bir türlü uyuyamıyorum. Bu akşam kendimi çok yalnız hissediyorum. Şili ülkeye giriş yasağını kaldırtıncaya kadar 5 gün geçiyor. Yasağın nedenini ise bugüne dek öğrenemedim. İran'dan kaçalı 3,5 yıl geçti. Birkaç ay sonra ülkeme geri dönme umutlarım boşa çıktı. Kısa bir gezi sandığım ayrılık ikinci bir sürgün oldu benim için. Bunun ne demek olduğunu ancak başından aynı şeyler geçen bilir. Ayetullah'ın ülkesinde halka ve Irak'a karşı yürütülen kutsal savaş hala sürmekte. Bir zamanlar vatanım dediğim ülke yok sayılır artık. Bombalanmış kentler, aşağılanmış insanlar, toplu mezarlar, sakat insanlar, sığınmacılar. Tahran'ın planına gereksinimim yok artık. 28. ayrımın sonu. Sayfa 262.